Ayrım 9. Teori Aylık Dergi. Sayfa 72. Mustafa Cem Sırt, yakın tarih araştırmacısı. Tanzimat Osmanlısı'nda ve AKP Türkiye'sinde sömürgeleşme yargısı. Meclis-i Vala ve Silivri mahkemeleri. Tanzimat ve ıslahat reformları. Tanzimat, Osmanlı Devleti'nin iktisadi, idari ve toplumsal düzeninde o güne kadar yapılan en kapsamlı ve sömürgeleşme sürecini başlatan değişiklikler olmuştur. Bu süreç tıpkı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkımında olduğu gibi Osmanlı'da da hukuk ve adli yönetim düzenlemeleriyle yürütülmüştür. Tanzimattan önceki reform hareketleriyle Tanzimat reformları arasındaki nitelik farkını görmek gerekir. Tanzimat öncesi feodal reformculuğun amacında Batı'nın baskısını karşılamak, devleti sürdürmek vardır. Bu süreçte Osmanlı tüccarı yabancı tüccarlara karşı korunmaya çalışılmıştır. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni Dün Bugün Yarın, 1. Kitap Tekin Yayınları, 11. Baskı, 1982 İstanbul, sayfa 79. Oysa Tanzimat reformculuğu feodal reformculuğun yenilmesiyle, Doğu Perinçek, Türkiye'nin Anayasa Birikimi, Kaynak Yayınları 1. Basım, Haziran 2012, İstanbul, sayfa 53. İngilizlerin bir dayatması biçiminde gelişmiştir. İçeriden fethedilen Osmanlı Devleti'nin 1838 Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesindeki iktisadi reformları, idari adli reformlarla, yargılamalarla yürütülmüş, sömürgeleşme sürecine yol verilmiştir. Uygulanan bu programla Osmanlı Devleti'nin iç pazarı sonuna kadar İngiltere ve Batılı devletlere açılmıştır. Açıkçası Palmerston'un serbest ticaret programı yürürlüğe konmuştur. Yani tazminat Avrupa'nın büyük devletlerine, yabancı tüccara ve yerli işbirlikçilere özgürlük getirmiş, Osmanlı sanayi için bir yıkım olmuştur. Doğu Perinçek, adı geçen eser, sayfa 57. İmparatorluğu sömürgeleştirme yargısı. İkinci Mahmut, devleti sürdürme, batıdan gelen imparatorluğu tasfiye girişimlerine direnme çabasıyla, 1838'de kamu görevlilerinin eylemlerini kurallaştıran kanunnamesinde, idare görevlileriyle birlikte kadıların da sorumluluklarını belirtmiş, görevi kötüye kullananlara uygulanacak cezaları saptamış, rüşvet ve benzeri eylemlere karşı şiddetli cezalar koymuştu. Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi 1. Baskı, Aralık 1973, sayfa 157. Hukuk ve yargıyla ilgili işlere bakmak için de Meclis-i Vala'yı, Ahkam-ı Adliye'yi kurmuştur. İşte bu meclis iyi düzenleme, yeni düzenleme programı çerçevesindeki yargılamalarıyla daha sonra Tanzimat reformcularının elinde bir yıkım aracına dönüştürülmüştür. Tıpkı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni kamu yönetimi anlayışıyla yapılan iktisadi, idari ve adli yıkım programının uygulamalarını Silivri yargılamalarıyla Cumhuriyet kurumlarının direncini kırıp sürdürme çabasında olduğu gibi. Biz aşağıda bu meclise bugüne de açılım sağlayan bir konumdan bakacağız. Yani bu meclisi güncelleştireceğiz. Tanzimatla birlikte dahiliye işleri hariciye vekili Reşit Paşa, hariciye işleri ise İngiliz sefiri himmetiyle idare olunmaya başlanmıştır. Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi Meydan Yayınları Çevirim Yazı, Hakkı Dursun Yıldız 2. Basım 1966, sayfa 416. Biri diğerinden ayrı olamayacağı için aslında her iki işin de İngiliz denetiminde olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki 1838 Serbest Ticaret Anlaşması ile başlayan ve Gülhane Hattı Humayunu ile idarenin içeriden fethi tamamlanmış oluyor. Bu bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Lord Ponsonby'nin halefi Lord Stratford için bir İngiliz generalince söylenen şu sözde bu gerçeğe işaret ediyor. Sultan demek Lord Stratford demektir. Doğan Avcıoğlu, adı geçen eser, sayfa 119. Aslında Lord Stratford'ın iradesi Osmanlı Sultanı'ndan üstün. Ali Paşa da İngiliz Lord'unun hakkını teslim ediyor. Bu memur hakkında şöyle söylüyor. Vilayetlerde valiler nezdinde hoşuna gitmemek bedbahtlığında bulunmuş bir vilayet valisi mahvolmuş demektir. Umuri hariciye, idari dahiliye, patrikane her şey bu adamın kontrolüne tabidir. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 6, TTK Yayınları 3. Baskı 1983, sayfa 21. Demek ki o günlerin beyzbol sopası İngilizlerin bu memuru imiş. Ali Paşa böyle konuşursa, Devlet-i Aliye'nin kimin denetiminde olduğu artık şüphe götürür mü? Bu durumda meclisi valanın yargılamalarını düşünün. Buna İngiliz yargısı denmez mi? Yaptırım İngiliz devletinin elinde ise yargı da onun yargısıdır. Bu yargı sistemi bugünkü yapıcıların, Cumhuriyet devrimcilerinin yargılanmalarına da bir gönderme yapmıyor mu? İngilizlerin yerli memuru Reşit, II. Mahmut'un ölümünü Bab-ı Ali yönetiminin asırlık hastalığına çare olarak görmüştü. Frank Edgar Bailey, Palmerston ve Osmanlı Reformu 1834-1839, çeviren Yasemin Avcı, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu içinde, editörler Halil İnalcık, Mehmet Seyit Danlıoğlu, İş Bankası Yayınları, 2. Baskı 2012 İstanbul, sayfa 345. Çünkü Mahmut, Batı'nın dayatmalarına direniyordu. Reşit'in politikalarını sert bir tutumla reddediyordu. Hatta ölüm emri bile verilmiş ama araya insanlar girerek affedilmiştir. Tanzimat reformculuğu ile feodal reformculuk programlarının arasındaki karşıtlıktır bu. Bu affediliş, daha doğrusu affettiriliş, belki biri birey, diğeri parti diyeceksiniz ama hiç farklı olduğunu sanmıyoruz. Tıpkı bugün laikliğe karşı odak olmuş partinin, Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararının uygulanmamasıyla da benzeştirilebilir. Reşit Paşa, İngiliz Büyükelçisi Lord Ponsonby'nin, dolayısıyla İngiliz Başbakanı Palmerston'ın koruması altındadır. Tanzimatın hami-i hakikisi, İngiltere, onun yeni düzeninin hizmetlisi, memuru, Reşit'tir. Bugünkü dilde bu konuma eş başkan deniliyor. İstanbul'da 2. Mahmut döneminde de elçilik yapmış İngiliz memuru Stratford Canning, Reşit Paşa'yı şöyle tanımış. Reşit, kendi sınıf ve ırkından olan kimselerden çok daha başka, beni cezbeden meziyetlere sahipti. İlk dikkatimi çektiği zaman kendisi, Bab-ı Ali'de Ahmetci olarak bulunuyordu. Ahmetci, Osmanlı Devlet Örgütlenmesi'nde Divan-ı Hümayun'a bağlı Amedi Kalemi'nin amiri. Amedi Kalemi, Tanzimat'tan önce divan katiplerinin şefi olan Reis-ül-Küttab'ın özel kalem müdürlüğü makamıydı. Bu sıfatı haiz olarak 1832'de Tarabya'da Osmanlı hükümeti ile 3 müttefik hükümetin temsilcileri arasında Yunanistan'ın toprakça büyümesi hakkında varılan kararları bir muahede, anlaşma, haline koymuştuk. Mustafa Reşit Paşa'nın bu uysallığı, Tanzimat'la birlikte Osmanlı Devleti'nin yıkımında baş aktör ya da baş memur olmasını sağlayacaktır. Silivri Yargısı ve Tanzimat'ın Meclisi Valası. II. Mahmut'un kurduğu Meclisi Vala, Mustafa Reşit Paşa'nın elinde İngilizlerin dayattığı Tanzimat programının, yeni iktisadi idari yönetim anlayışının, yeni düzenlemenin, iyi düzenlemenin nasıl da bugünü çağrıştırıyor, zorla oturtulmasının aleti haline gelmiştir. Bu organ, Tanzimat-ı Hayriye'nin düzenleme ve yaptırım organı olarak çalışmıştır. İdarenin işleyişinde belirleyici, denetleyici, Onur Karahan oğulları Türkiye'de İdari Yargı Tarihi Turhan Kitabevi 1. Baskı 2005 Ankara sayfa 116 Yargılayıcı. Yargıladığı kişilere baktığımızda İngiliz politikalarının önünde engel oluşturanları, bağımsız davrananları, imparatorluğun iç pazarını tamamen İngiliz denetimine bırakmak istemeyen başı dik feodal reformcuları görüyoruz. Evet, belirttiğimiz gibi Meclisi Vala, feodal reformculuğu yargılayarak İngilizlerin programını uygulamanın aracı olmuştur. Yargılananların başında sadrazamları, seraskerleri, bugünkü genelkurmay başkanı, valileri görüyoruz. Belirtmeliyiz ki bu olay bize aynı zamanda bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkım programının önündeki engelleri temizlediğini ya da temizleyebileceğini sanan Silivri yargılamalarını düşünmeye sevk ediyor. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın yargılanması. Sadrazam Hüsrev Paşa'nın yargılanması Meclis-i Vala'nın tipik icraatlarından biridir. Hüsrev Paşa, Nizam-ı Cedid taraftarı olan Küçük Hüseyin Paşa yanında 3. Selim devrinin ıslahat taraftarları içinde yetişmiş, 2. Mahmut döneminde orduda reform onun döneminde gerçekleşmiş bir Osmanlı reformcusudur. Bir İngiliz onun askeri ıslahatta mühim rol oynadığını belirtiyor. Bakınız Halil İnalcık, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, Cilt 5, Taksim 1, Hüsrev Paşa Maddesi, Milli Eğitim Yayınları 1988, İstanbul 612. Asakir-i Mansure onun eseri sayılır. Adı geçen eser sayfa 612. Eyalet askerlerinin görevini üstlenecek redif birlikleri, harp okulu 1834'te onun seraskerliği döneminde kurulmuştur. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye Tire Askerlik, İmge Kitabevi Yayınları, 1. Baskı 2008, Ankara, sayfa 29. Selimiye Kışlası'nı açan kişidir. İngilizlerin gözünde bardağı taşıran damla ise Rusya ile ittifak arayışı olmuştur. Esas suçunun burada olduğu açıktır. Meclis-i Vala ilk olarak İngilizlerin emriyle Sadrazam Hüsrev Paşa'nın serasgeri, Genelkurmay Başkanı, Halil Rıfat Paşa'yı tutuklamıştır. Bakınız Halil İnalcık, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi Cilt 5 Taksim 1, Hüsrev Paşa Maddesi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 1988, İstanbul 614. Daha sonra ise Hüsrev Paşa rüşvet almakla itham edilerek hakkında dava açılmış, suçlu bulunmuş, sıra tutuklamalar sürmüştür. Yine teşkilatçı Hakbilir Darendeli Mehmet İzzet Paşa bunlardandır. İdari ve mali sorunları çözmede irade sahibi olarak davranması şikayetlere yol açarak Meclis-i Vala'da yargılanmasına neden olmuştur. Yanlışlıkla İngilizlerin ayağına basmış, o da Hüsrev Paşa gibi Tekirdağ'da ikamete mecbur edilmiştir. Tazminata direnen gerçek reformcu bürokratların yargılanması. Daha önce de belirttiğimiz gibi içeriden teslim alınan Osmanlı Devleti tıpkı bugünkü Silivri mahkemelerindekine benzer biçimdeki yargılamalarla Meclis-i Vala'da Tanzimat Programı'nın taşra idaresindeki uygulamalarının önünde engel olan pek çok eyalet valisini de yargılamıştır. Edirne Müşiri bugünkü Mareşal. Nafiz Paşa, yargılanma tarihi 13 Temmuz 1840. Ankara Müşiri Davut Paşa, yargılanma tarihi 13 Temmuz 1840. Kocaeli Müşiri Akif Paşa, yargılanma tarihi 16 Aralık 1840. Yargılananlar arasındadır. Yargılama tarihlerine dikkatinizi çekiyoruz. Bugünkü Silivri yargılamalarına benziyor. Topluca yargılanmışlar. Yine Bozok ve Kayseri Mutasarrıfı Mülki Amir, Celal Paşa yargılanması 7 Kasım 1846, Edirne Valisi Rüstem Paşa, yargılanma tarihi 1855-56, bunlardandır. M. Seyit Danlıoğlu, Tanzimat Devri'nde Meclis-i Vala, 1838-1868, TTK Yayınları 2. Baskı, 1999 Ankara, sayfa 119. İdari reformlar valilere yalnızca asayiş işlerini bırakmaktadır. Mali işler merkezden gönderilen muhasıllar tarafından yürütülecektir. Edirne Müşiri Nafiz Paşa Müslüman ve Rumlar arasındaki gerginliğe kayıtsız kaldığı bahanesiyle ve esas olarak da yeni düzen Tanzimat taraftarı olmaması nedeniyle konuyla ilişkilendirilerek Edirne İngiliz Konsolosu'nun İstanbul'daki Büyükelçi Lord Ponsonby'ye raporuyla valilikten azledilmiştir. Cengiz Kırlı, yolsuzluğun icadı 1840 ceza kanunu, iktidar ve bürokrasi, tarih ve toplum, yeni yaklaşımlar. Sayı 4, 100, 2006 İstanbul, sayfa 45. Ardından yargılanarak Kütahya'ya sürgün edilmiş, paşalık rütbesi elinden alınmıştır. Reşit Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, TTK Yayınları 3. Baskı, 1991 Ankara, sayfa 219. Akif Paşa da bir komploya kurban giderek önce cezalandırılmış, sonra yargılanmıştır. Paşalık ve vezirlik rütbeleri elinden alınmıştır. Dahiliye Nazırlığı, Hariciye Nazırlığı mutasarrıflık yapmış, en sonunda Edirne'de yargılanmıştır. Hariciye Nazırlığı döneminde Churchill sorununda İngiliz devletiyle karşı karşıya gelmiştir. Lord Palmerston'un baskısıyla azledilmiştir. Dikkatinizi çekiyoruz. Osmanlı Devleti tarafından değil, İngiltere tarafından azlettiriliyor. Sonra Dahiliye Nazırlığı yapmış ve oradan da İzmit Mutasarrıflığına atanmıştır. Akif Paşa aynı zamanda resmi dili sadeleştirmeye çalışan kişidir. Dahiliye Nazırı adlandırması onundur. Namık Kemal'in yöntemli yazıyı Akif Paşa'dan öğrendim dediği bilinir. Abdurrahman Şeref, tarih söyleşileri sadeleştiren Mübeccel Nami Duru, Sucuoğlu Matbaası 1. Baskı, 1980, İstanbul, sayfa 23. Ayrıca Vali Hasip Paşa da yargılananlar arasındadır. Donanmanın yargılanması. Yine Tahir Paşa, Osmanlı donanmasını batılı devletlerin donanmalarına eşdeğere yükseltme ülküsünü taşımıştır. Büyük suç. İrade sahibi ve cesur kişiliği ile büyük düzenlemelerin adamıdır. Batılı devletlerin konsoloslarına karşı özgüvenle davranmıştır. Yabancı dil bildiği söylenir. Sorunlar Genç Türk Devrimi ile çözülmüştür. Doğal olarak yargılamaların tamamı çok daha ayrıntılı olarak ortaya konulabilir. İşlenebilir, işlenmelidir. Burada bizim ortaya koymak istediğimiz tanzimatla birlikte İngiliz denetimine giren Osmanlı Devleti'nde Meclis-i Vala'daki bu yargılamaların aslında sömürgeleşme sürecinin önünü açan işlevinin gösterilmesidir. Serbest ticaret kapitalizminin önünde engel olarak görülen feodal reformcular İngilizlerin güdümündeki tanzimat reformcuları tarafından yargılanmışlardır. Tıpkı bugünkü gibi komplolarla, önce infazlarla. Bu süreç inişlerle ve çıkışlarla devam etmiş, giderek yeni Osmanlılar ve genç Türklerin hürriyet ve anayasa mücadelelerine, devrimlere yol açmıştır. Bugün de Büyük Türk milletinin sömürgeleşme sürecine dur diyerek ayağa kalktığı günleri yaşıyoruz. Demek ki yine büyük mutlulukları yaşayacağımız, umutlarımızı gerçekleştireceğimiz devrim günlerdeyiz. Hepimize kolay gelsin. Rasim İlkin Akal, Türkiye Sosyalizmi Tarihinden Anılar 5, Pardesüsünü Çıkarmayan Adam. 1995'ten bu yana her yılın 6 Temmuz'u Aziz Nesin'in ölüm yıl dönümünü oluşturuyor. Türk gülmece edebiyatının dünya çapındaki bu ölümsüz adı, kuşağının hemen bütün seçkin aydınları ve büyük sanatçıları gibi aynı zamanda sosyalistti. En yoksul günlerinde ve en zorlu yıllarda benimseyip savunmaya başladığı sosyalizme bağlılığını ölünceye kadar da sürdürdü. Hem de gittikçe daha bilinçli ve daha kararlı olarak. Nice deneylerden süzülerek gelen daha olgunlaşmış, daha ayağı yere basan düşüncelerle. Türkiye sosyalizminin bu değerli ve önde gelen aydını, babam ressam Haşmet Akal'ın da yakın arkadaşıydı. Babamla olan arkadaşlığı sayesinde daha küçük yaşlarımda onu tanıma şansım olmuştu. Bu yazı dizisinde bir yandan Türkiye sosyalizminin babam sayesinde tanıdığım eski kuşak önderleri ve emektarlarıyla ilgili anılarımı, diğer yandan da daha 15-16 yaşlarından başlayarak kendimin de katıldığı sosyalist mücadelelerle ilgili anılarımı anlatıyorum. Aziz Nesin'le ilgili anılarımın bir kısmını anlattığım bu yazıyı 2009 yılı sonunda yazmıştım. Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Arslan Kılıç, kendisiyle tanıştığımız 2012 yılı Kasım ayında bu anılardan haberdar olduğunda bunları yeniden düzenleyerek ve güncelleştirerek dergide yayımlamayı önermişti. Bu önerisini yaparken aynı zamanda her yazıda anlatılan olay ya da kişilerle ilgili anıları, o olay ya da kişileri andığımız günlerde, yıl dönümlerinde ve benzeri yayımlamanın daha anlamlı olacağını da belirtmişti. Teoride 2013 yılı Şubat ayından beri yayımlanmakta olan bu yazı dizisi, Sayın Kılıç'ın bu önerisi ve titiz redaktörlüğü ile böyle başladı. Aziz Nesin'le ilgili 2009 yılı sonunda yazdığım bu yazıyı da onun ölümünün 18. yıl dönümünde 2013 Temmuz'unda yayımlıyoruz. Yahu Haşmet, halime baksana! 1948 yılının soğuk bir kış günü, Şubat ayı olabilir, henüz 6 yaşındayım. Babam ressam Haşmet Akal, Beşiktaş Şenlik Dede'de evimize bir akşam pardesülü bir adamla geldi. Giriş katındaki oturma odamızda soba yandığından içerisi iyice sıcaktı. Babama göre oldukça kısa boylu olan adam, aynen geldiği gibi, yani üstündeki pardesüyü hiç çıkarmadan oturma odamızın sobaya yakın bir yerine yere diz çöküp oturdu. Annem Raife bir süre sonra konuğumuza pardesüsünü çıkarmasını teklif etti ama adam oralı olmadı. Sanki anlamamış gibi hiç istifini bozmadı. Annem duymamış olacağını sanarak biraz sonra üzerindeki pardesüyü çıkarmasını bir kez daha teklif etti. Yine cevap alamayınca da ısrarından vazgeçip kapıyı kızgınlığını belli eden bir şekilde çarparak odadan çıktı. O ana kadar duruma seyirci kalan babam adama sordu. "Yahu Aziz, niye çıkarmıyorsun pardesünü?" Adının Aziz olduğunu böylece öğrendiğim amca babama dönüp pardesünün üst kısmını biraz açarak cevap verdi. Haşmet, halime baksana, nasıl çıkartayım pardesüyü? Ben de merak ettim ve baktım. Gerçekten Aziz adlı amcanın pardesüsünün altında sadece beyaz bir atlet fanila vardı. Pardesüsünü çıkarmayan amca Aziz Nesin'miş. Meğer konuğumuz Aziz amca Aziz Nesin'miş ve kendisi hapisten yeni çıkmış. Çıkar çıkmaz sürgüne gönderildiği Bursa'dan yeni gelmiş ve İstanbul'a ancak bu halde kapağı atabilmiş. İyi bir rastlantıyla babamla karşılaşınca da beraberce bizim eve gelmişler. Bizimkiler hemen yer sofrasını kurdular, karınlarımızı hep birlikte doyurduk. Sonra da babamla annem evimizin yatak odası olarak kullanılan bölümüne geçerek, babamın üst başından uygun gelen gömlek, kazak türü giysiler ayarlayıp geldiler ve Aziz amcayı giydirdiler. Gece yatıya kalmadı Aziz amca. Bir süre daha oturduktan sonra babamla birlikte çıkıp gittiler. Yaşamımın Aziz nesilli yılları. 1954-1957 yılları arasında Aziz amcanın ailesiyle komşu olarak Erenköy Ethem Efendi Caddesi'nde tren köprüsünün hemen yanındaki Çanakçı ailesinin blok apartmanlarında birlikte oturduk. Ablam olarak saygı duyduğum kızı Oya ve özellikle büyük oğlu Ateş ile uzun yıllar arkadaş oldum. Yazdığı yeni yazılarını yayımlanmaya göndermeden önce hep çevresinde olanları okuduğu için yeni hikayelerini ilk elden dinleme ve yanlış doğru düşüncelerimi söyleme fırsatlarını bol bol bulan şanslılardan oldum. O zamanlar genellikle Akbaba adlı bir gülmece dergisinde yazıyordu. Babam 1960 sonunda vefat ettikten sonra Aziz amcam Dost dergisinde babamla olan hatıralarını uzun uzun yazdı. Bu arada pardesü altındaki fanila olayını da orada açıkladı ve babamla ilgili son yazısını "Haşmet'in evinde her zaman bir sıcak yemek olurdu" diyerek bitirdi. 1973'te Münih'te. 1973 yılında Münih'teki ilerici bir dernekte konferans vermeye geldi Aziz amca. Ben Münih'e geleli 10 yıl olmuş ve bu süre içinde ne bir daha Türkiye'ye dönebilmiş ne de Aziz nesini görebilmiştim. Yıllar sonra yeniden görmek üzere konferans salonuna herkesten önce gittim. Toplantıya ara verildiğinde fırsatı değerlendirip dinlenmek üzere geçtiği dernek yönetim odasına ben de girdim ve eğilip öpmek üzere elini tutarken "Hoş geldin Aziz amca" dedim. Ben amca der demez odada bulunan dernek başkanı Remzi Yazgan bir nezaketsizlik yaptığımı sanarak hemen atıldı. "Sen koskoca Aziz nesine nasıl olur da amca dersin?" Ben Remzi Bey'e cevap verecekken Aziz Nesin yüzüme baktı ve kırıcı bir cevap vereceğimi sanarak beni susturdu. "Dur İlkin, müsaade et bu sorunun cevabını ben vereyim" dedi ve Remzi Bey'e dönüp "Bir insan çocuk yaşta amca dediği birine daha sonra da amca der" cevabını verdi. Şaşkınlık içindeki Remzi Yazgan Aziz Nesin'den aldığı cevapla baltayı taşa vurmuş olduğunu anladı. Ben ise 30 yıldır tanıdığım ve 10 yıldır göremediğim bu baba dostu büyüğümün cevabıyla tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Münih 22 Aralık 2009, 6 Mayıs 2013. Derginin sonu. 20 Temmuz 2013, sayfa 80.